Ayrım 22. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 188. Bediye Hanım güzelliğini ve zarafetini korumak için çok çaba harcamıştı ama ömrünü uzatmak için fazla bir şey yapmamıştı. Artık ölüme yakınlaştığını hissediyordu. Bu nedenle hayat sigortasına da sağlık sigortasına da ihtiyacı kalmadığının bilincindeydi. Poliçe satmak için geldiğini zannettiği çocuğu buralara kadar yorarak ayıp ettiğini düşünüyordu. Bu esmer ve güzel erkek yüzüyle biraz daha zaman geçirebilmek için incecik limon dilimleriyle dolu tabağı uzattı. Gülüşünde yıllarca milletin aklını başından aldığı o şaşırtıcı cazibe değil, hiç tatmadığı anneliğin mutlu sevecenliği vardı. Dünyada hakkında konuşulacak bunca güzellik varken, sigorta, poliçe, hastane gibi konulardan bahsetmek istemedi. Boğaz'ın güzelliğine, İstanbul'un büyüsüne ilişkin hüzünlü cümleler kurdu. Mustafa sessizce dinledi. Zaten karşılık verse de Bediye Hanım işitemezdi. Çayına kopacak kadar ince bir gümüş çatalla limon dilimi atarken Mustafa'nın içi çok fena sızladı. Kadıncağız bu kadar ihtiyarsa kocası kaç yaşında Allah bilir diye düşündü. Şu zavallı insanları ömürlerinin son günlerinde evlerinden çıkarmak gibi büyük bir vicdansızlığa ortak olamayacaktı. Zarif ve iyi yürekli yaşlı kadınla birlikte limonlu bir çay içtikten sonra saygılarını sunarak çıktı gitti. Bediye Hanım uçsuz bucaksız salonunda doyulmaz bir taravet, bir gençlik kokusu bırakıp giden Mustafa'nın ardından bakarken ikinci kocasına aşık olduğu anı hatırladı. Erdem Bakırcıoğlu da aynı böyle, gençliğinin bütün güzelliğini, enerjisini, heyecanını kuşanarak Bülbül Deresi'ndeki sarmaşık güllü yalının kapısını çalmış, o sırada dışarı çıkmaya hazırlanan Bediye Hanım, genç adamın daha önce hiç görmediği üvey oğlu olduğunu siyah gözlerinin mıknatısından anlamıştı. Aşkları daha o gece başladı. Tarık Bey ilk zorlu anları geçirdikten sonra oğluna Aydanur'u sormuş, Şişli'deki Fransız Akıl Hastanesi Lape'de yattığını öğrenince müthiş bir vicdan azabı çekmişti. Ama Erdem'in annesi hakkında anlattığı ve kendi suçu olmayan şeyleri duyunca biraz ferahladı. Erdem annesini teyzesiyle aldattığı için babasını suçluyor ama sonrasında annesinin çok ileri gittiğini düşünüyordu. Yalının salonunda dört dörtlük hazırlanmış yemek masasında oturuyorlardı. Üçü de önlerindeki şarap kadehleriyle oynuyor, birbirlerine bakmıyorlardı. Erdem babasına yumuşak ve üstü kapalı cümlelerle hesap sordu. Babasının teyzesiyle yatmış olduğunu telaffuz etmiyor. Annemi mahvettiğini biliyorsun herhalde demekle yetiniyor. Baba oğlun konuşmalarına karışmadan sessizce oturan Bediye de Aydanur Hanım'ın ihanet yüzünden kocasından ayrılmış olduğunu tahmin edebiliyordu. Gece yatak odasına çekildiklerinde meseleyi kocasına açık açık sordu ama yine doyurucu bir cevap alamadı. Tarık Bey Bediye Hanım'a baldızıyla yattığını söylememiş, Aydanur'u aldatıyordum evet ama çok mutsuzdum demekle yetinmişti. Erdem o gece tamamen duygusal sözler söyledi, kendisini berbat bir hayata mahkum ettiği için babasına usturupluca teessüf etti. Gerçi çok daha sert, çok daha acımasızca konuşmayı planlamıştı. Ama birbirlerine rest çeker hale gelmekten korktu. Bir daha bu eve ayak basamayacak olursa, masada sessizce oturduğu halde, varlığını iliklerine kadar hissettiği üvey annesi Bediye'yi görememek ihtimali dilini sımsıkı bağlamıştı. Her ikisinin de bütün dikkatlerine rağmen bir yükselip bir alçalan konuşmaları, babanın oğlunu gözyaşları içinde kucaklamasıyla sona erdi. Böylece Erdem Bakırcıoğlu o gün hem İstanbul'a hem de Yalı'ya yerleşmiş oldu. Bediye Hanım'la aralarında daha ilk andan başlayan aşk hızla gelişti. Ama bu meselede çok namusluca davrandılar. Birkaç ay sonra aşklarını birbirlerine itiraf ettikleri halde parmak uçları bile birbirine değmemişti. Sonunda Tarık Bey'e durumu anlattılar ve kızılca kıyamet koptu. Çok zor bir andı. Her ikisi de gündüz ne diyeceklerini planlamışlar, gitmek üzere valizlerini hazırlamışlar, endişe içinde Tarık Bey'in gelmesini bekliyorlardı. Hiçbir şey söylemeden de gidebilirlerdi elbette. Hatta Erdem Bey böyle olması için ısrar etmiş ama Bediye Hanım habersizce çekip gitmeyi kendine yedirememişti. Olacakların ürküntüsüyle zangır zangır titrediği halde Erdem Bey'in elini tutmasına bile izin vermiyor, Tarık'a her şeyi anlatmadan sakın bana dokunma diye fısıldıyordu. Tarık Bey geldi, kapının önündeki valizleri ve karısıyla oğlunun mahcup gözlerle yere baktıklarını görünce durumu hemen anladı, şoke oldu. Böyle bir ihaneti hiç beklemeyen adamın nutku tutulmuş, natıkası bağlanmıştı. Çenesi titriyor, işaret parmağıyla valizleri ve ikisini gösterip duruyordu. Bediye Hanım Erdem Bey'den daha cesur çıktı. "Biz birbirimize aşık olduk Tarık," diyebildi ancak. Demesiyle de Tarık Bey'in korkunç tokadı kulağında patladı. Bediye Hanım üvey oğluyken ikinci kocası olan Erdem Bey'in gümüş çerçeveler içinde konup konsola sıralanmış gençlik resimlerine bakarken Mustafa, Reşat abisinin bu zavallı ihtiyarlardan ne istediğini düşünüyor, böyle bir kötülüğe aracı olduğu için kendine kızıyordu. Ama gece gündüz çifte tabancayla gezen, bahçesinde ağızları köpüklü iki pitbull besleyen adama itiraz edecek kadar da cesur değildi, ne yapacağını bilemiyordu. Akşam Çatalca'ya kumarhaneye giderken Reşat abisi durumu sordu. Mustafa kritik bir karar verdi. Bediye Hanım'a sert görünmeyi beceremeyen yüzü, Maserati Reşat'ın karşısında mükemmel bir renk aldı. Rolünü başarıyla oynadı. "O iş tamam abi," dedi. "İhtiyar kadınla konuştum, ödü koptu. Bir ay içinde çıkacaklar." Reşat, Mustafa'yı bu ilk başarısı nedeniyle çok takdir etti. Kumarhaneye geldiklerinde, araba kullanmayı sevdiğini bildiği çocuğa ödül olsun diye, "Git biraz dolaş, ben arayınca gelirsin," dedi. Mustafa 200 bin avro olduğunu sandığı ikinci el Maserati ile biraz bastı, gereksiz yere Çatalca'dan Çerkezköy'e gidip geldi, sonra arabayı yolun kıyısına çekip indi. Aklı Bediye Hanım'a, oradan Kübra'nın güzelliğine gitti. İçine düştüğü durumun sıkıntısını gidermek için tabancasını çekti, otoyoldaki ücretli geçiş tabelasına ateş etmeye başladı. Ateş etmek Mustafa'ya iyi geldi, zihni tümüyle boşalmıştı. Son yıllarda ekmek peynir gibi satılan Glock'un bir kere bile tutukluk yapmamasına hayret etti. İlk tabancası Çakar Almaz Kırık Kalesi'ni hatırlayıp sinirlendi. Aldığı herif Mustafa'yı çok fena kazıklamıştı. Sattığı ineğin parasıyla değil bir adet elden düşme Kırık Kale, 3 adet gıcır gıcır Glock alınabildiğini öğrendiğinde öyle kızmıştı ki, köye girebilecek yüzü olsa adamı bulup alnının çatından vurabilirdi. Mustafa o gece yarım saat boyunca ateş edip Kırık Kalesi'ni hatırladığı halde Leyla'yı bir kez bile hatırlamadı. Sanki o kazıklandığı tabancayla Leyla'ya ateş edeyim derken kendini vurmamış, onca zaman hapiste yatmamış, evini, barkını, köyünü terk etmek zorunda kalmamış gibi zihni de hatıraları da tertemizdi. Aradan epeyce zaman geçtiği halde emekli bürokratla karısı evden çıkmayınca Reşat Mustafa tarafından idare edildiğini anladı, çok öfkelendi. Bu süre içinde Mustafa Kübra ile işi pişirmiş, kızla evlenmeye karar vermiş, biraz da sevgilisinin hatırına Bediye Hanımların her işine koşar olmuştu. Ama Reşat abisi bu iki ihtiyarı korkutacak yerde onlara hizmet ettiğini er geç farkına varacaktı. Zaten bu bodyguardlık işinden de memnun değildi. İyi yürekli biriydi, insanları korkutmaktan, tehdit etmekten hoşlanmıyor, doğru dürüst de beceremiyordu. Kübra ile baş başa verdiler, bir çözüm aradılar. Kübra'nın erkek kardeşi Yıldırım, Mersin Anamur'da devren kiralık bir bar bulmuş, Mustafa ile nişanlanmaya hazırlanan kardeşine birlikte işletmeyi teklif etmişti. Bediye Hanım'ın cömertliği sayesinde biriktirdikleri parayla Anamur'a kaçmayı, orada evlenip yeni bir hayata başlamayı kararlaştırdılar. İki sevgili Anamur otobüsüne binerken Reşat Özyılmazel, Mustafa'nın ihtiyarların neredeyse manevi evladı olduğunu anlamış, dersini vermek üzere çocuğu aramaya koyulmuştu. Kübra ile Mustafa otobüsün mola verdiği bir tesiste devren kiralık bar için mal sahibiyle görüşen Yıldırım'ı aradılar. Yolda olduklarını bildirdiler ve Mustafa Reşat abisi ikide bir kendini arayamasın diye cep telefonunun sim kartını kırdı attı. Maserati Reşat çocuğa telefonla da ulaşamaz olunca delirdi. Gebertmezsem şerefsizim diye bağırarak bütün kumarhaneyi terörize etti. Mustafa'nın izini bir süre sürdü. Önce İzmir'e gitti diye duydu. Orada soruşturdu, bir şey elde edemedi. Sonra yavaş yavaş öfkesi geçti. Birkaç ay sonra çocuğu tümüyle unuttu. Bindikleri Mersin seyahat otobüsü Akdeniz'e yaklaşırken esmer güzeli Kübra Mustafa'nın omuzunda uyuyor. Aynı saatlerde Mustafa'nın ilk aşkı Leyla Böğrü, Karadeniz'e sırtını dönmüş ruh sağlığı hastanesinin 6. kez yatırıldığı loş koğuşunda yutmayıp biriktirdiği haplarıyla yatağının üstünde beş taş oynuyordu. Ekrem Ceviz'in ölmesiyle birlikte başhemşire Servinaz, Ceviz'in hayata katılıp işi gücü boşladığı, hastalarla ilgilenecek yerde hemşirelerle gülüp söyleyip fıkralar anlattığı zamandı. Yakası açılmadık küfürler bilen, seks maceralarını anlatan zerrin hemşireyle iyice içli dışlı olmuştu. Hastaların ilaçlarını aldıklarından emin olmaları gereken genç hemşireleri denetlemeyi ihmal ediyordu. İki sevgilinin Yıldırım'la birlikte Anamur sahilinde tantun yiyip devren kiraladıkları bar hakkında hayaller kurdukları saatlerde ilaçlarının bir tekini bile içmemiş olan Leyla Böğrü çığırından çıktı. Başhekimin tam da Karadeniz'in Sesi gazetesinden gelen muhabire demeç verdiği ve hastanenin tarihini anlatan bir kitap yazmayı düşündüğünü ağzından kaçırdığı sırada Leyla başhekimliğin bulunduğu kata varmış ve anadan doğma soyunmuştu. Bağıra bağıra türkü söylüyor, birbirini izleyen külot, sütyen, fanila, çorap, etek, kazak, hırka ve terliklerin oluşturduğu düzgün dizi odasına varıyordu. Ağzı bozuk zerrin hemşire, ''Ne bağırıyorsun kız yırtıkamın feryadı gibi?'' diye söylenerek üst kata çıktığında, çırılçıplak türkü söyleyip oynayan Leyla'yı gördüğü için değil, küfürlü konuşurken başhekime yakalandığı için dondu kaldı. Karadeniz'in Sesi muhabiri Fahrettin Daşçı'nın gözleri önünde ceryan etmiş olmasa, başhekim olayı bu kadar büyütmezdi. Görevliler ellerinde tespit gömleği ve battaniye ile gelip Leyla'yı güç bela tespit ederler ve ite kaka psikiyatri biliminin geldiği ileri noktaya rağmen hala zaman zaman kullanılan duvarları sünger kaplı yumuşak odaya götürürlerken Daşçı'yı gördüklerini yazmaması konusunda söz alıp uğurlayan başhekim tamamen çileden çıkmış, bütün hemşireleri yemekhaneye toplamıştı. Hepsini ağır bir şekilde azarladıktan sonra Servinaz Ceviz'i odasına çağırdı ve o eli maşalı Servinaz nereye gitti, ne oldu kızım sana böyle diye sordu. Servinaz'ın bu kadar gevşemesini menopoza girmiş olmasına bağlıyor, sinirli sinirli söyleniyordu. Servinaz ilaç kontrollerini sıkı tutacağına dair başhekime söz verdi ve hemen odasına gidip bilgisayarda 48 puntoyla bold olarak yazdığı "İlacını verdikten sonra hastanın ağzını kontrol ettin mi?" cümlesinin sayısız kağıt çıkışını almak için yazıcının başına geçti. Ama yazıcı gene takılmıştı. Bilgisayarcı çocuk Ükela Emrah'ı çağırmak zorunda kaldı. Sanki çok büyük bir iş halledecekmiş gibi kırmızı Marlboro paketini afili bir hareketle masaya fırlatan ve kadının "Burada sigara içemezsin" demesini, yanmayan sigarasını taktığı dudağını bükerek cevaplayan Emrah, yazıcıdan çıkış alırken muhabir Fahrettin Daşçı, Leyla Böğrü'nün anadan doğma soyunmasını gazetedeki mesai arkadaşlarına çoktan anlatmıştı, şimdi de en yakın kahvede tekrarlamaya gidiyordu. Kahvelerde, meyhanelerde, birahanelerde, bilardo salonlarında ağızdan ağza tükürükler saçılarak anlatılan bu olay sonrasında hastanenin ziyaretçi sayısında şaşırtıcı bir artış oldu. Kapıdaki görevliler rastgele bir hastanın adını söyleyip içeriye dalan bu sözde ziyaretçilerin, Leyla Böğrü olayının tekrarlanmasını ümit eden salaklar olduğunu anlayıp işi sıkı tutmaya başladılar. Ama fazla zahmet etmelerine gerek kalmadı. Ziyaretçi bölümünde onca saat bekledikleri, çaktırmadan katları dolaştıkları halde, kimsenin soyunmaması ve hastaların gayet sakin oluşu bu sözde ziyaretçilerin ayağını çabucak kesti. Leyla Böğrü olayından sonra yediği ağır zılgıt nedeniyle başhekimden çok çekinen Servinaz, istemese de ilaç saatlerinde genç hemşirelerin başında dikiliyor, hastaların ilaçlarını yutup yutmadıklarını bizzat kontrol ediyordu. Birçok hastaya günde birkaç kez ilaç verilmesi gerektiği için odasında keyif çatmak imkanı da bulamıyordu artık. Bu nedenle dört kişinin paylaştığı sıkış tıkış odada rahat edemediğini fark ettiği Gülnazmiye'ye odasının kapılarını açmıştı. Zaten odasında durduğu da yoktu. Vaktinin çoğu hastalarla, kalanı da birbirlerine kek tarifi verdikleri nöropsikiyatr Nebahat Özdamar'ın odasında geçiyordu. Kadının hain koca temalı, evlilik sırlarını en ince ayrıntılarına kadar sayıp döktüğü, satır satır bildiği hikayesini dinlememenin yolunu da bulmuştu. Kekini yerken kadının gözlerine bakıyor, hı hı diye başını sallıyor. O arada maaşını, borçlarını, çocukların okulunu, kocasının ölüm yıl dönümünde okutacağı mevlidi, bin türlü hayat gailesini düşünüyordu. Başhemşire neşelenip hayata katılınca iyice samimileştiği, dert ortağı haline geldiği ama ne kadar ısrar etse de saçlarını 3 numaraya vurdurmaktan vazgeçiremediği doktorun son halinden çok korkmuştu ama. Kadın kırılmış kahve çekirdekleriyle dolu, iştah açıcı bir kek dilimi uzatırken "Bil bakalım içinde ne var?" demişti. Servinaz kahve taneciklerini bir bakışta tanıyıp bilgiç bilgiç "kahve" dedi. Dediği anda da nöropsikiyatrın kastının başka, üstelik de gizemli, hatta tehlikeli bir şey olduğunu anladı. Isırdığı lokmayı yutamadan çörek otu, anason, keten tohumu, yeşil çay gibi hiç alakasız bir yığın şey söyledi. Nöropsikiyatr Servinaz'ın ödünü patlatırcasına gözlerini açarak "ot" dedi. "Ot?" Servinaz hiçbir şey anlamamıştı baştan. Ama kadının manyak gülüşünü görünce ottan kastının ne olduğunu anladı, paniğe kapıldı. Kadın kendisine resmen otlu kek yediriyordu. Kalbi duracak gibi oldu. Kadına otu nereden bulduğunu soramadı. Sorsa da kafayı giderek sıyıran doktor, esrarın kaynağını madde bağımlılarının yattığı katta bulduğunu söyleyecek değildi. Nebahat Hanım artık pek normal olmadığı için başhekim ona nöbet yazılmasını istemiyordu. Ama bazı geceler bodur doktor kendi kendine nöbetçi olduğuna karar veriyor, gün boyunca kimseye yediremediği kekleri 3'er 5'er gruplar halinde oturmuş televizyon izleyen hastalara dağıtıyordu. Böyle gecelerden birinde elinde kekle çoktan beri kontrolden çıkmış olan madde bağımlıları katında rastgele bir odaya girdi. Esrarı bırakmaya hiç niyeti olmadığı halde sırf yeni evli olduğu karısı "denemedin demesin" diye hastaneye yatan, Ballıca sigara fabrikasında güvenlik görevlisi gececi Tahir, kucağına bir ayakkabı kutusu koymuş, ikinci cigaralığını sarıyordu. 15 yaşında esrara başlayan, 27 yaşındaki Keş, kafası dumanlı olsa da tedbiri elden bırakmamıştı, doktorun kapıyı açmasıyla kutuyu yatağın altına atması bir oldu. Nebahat Hanım kafayı yemişti ama aptal veya cahil değildi. Odayı kokladı, gececi Tahir'in esrarlı cigara sardığını hemen anladı. Çiçek çocukları dönemine yetişememişse de, onun da İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki öğrencilik yıllarında ot denemişliği vardı. Gerçi pek sarmamıştı ama yine de arkadaş evlerinde rastladıkça bir iki nefes çeker, fakülteyi bitirir bitirmez evleneceği sevgilisi, ota elini bile sürmeyen Kahraman İnal sinirlenip arıza çıkarırdı. İhtisasının son yılında bu arkadaş evlerinden biri narkotik tarafından basılınca Nebahat Hanım'ın ödü koptu, bir daha da katiyen denemedi. Odaya girip Keş'in karşısına oturan doktor manalı manalı bakarak Kek'i uzattı. "Birazdan canın nasıl da tatlı ister senin, al şundan birkaç dilim," dedi. Tahir içeri girince havayı koklayarak odadaki esrar kokusunu alan doktorun durumu dert etmediğini fark edince çok şaşırdı. Nebahat Hanım "mevzuyu çaktım ama keyfine bak," der gibi gülümsüyordu. Bir süre karşılıklı güldüler. Kek yiyerek sohbete başladılar. Nebahat Hanım "bir de labne peynirli yapıyorum, en güzel o oluyor," diyerek kek tarifleri verdi. Tahir dumanlı kafayla bile kadının kayışı koparmış olduğunu anladı, çok rahatladı. Fazla direnemedi, yatağın altından kutuyu tekrar çıkardı, cigaralığını sardı, bir nefes çekip Nebahat Hanım'a uzattı. Kadın sigarayı bırakmıştı, yıllardır içmiyordu, duraksadı. Gecenin bir vaktinde hastane odasında karşılıklı yataklarda oturmuş, birbirlerine bakan Keşk ile nöropsikiyatr arasında kendiliğinden tuhaf bir samimiyet, saçma bir kankalık oluştu. Nebahat Hanım gözünü cigaralıktan ayırmayarak, "bir nefes çekmekle sigaraya başlayacak değilim ya," diye düşündü. Cigaralığı aldı, derin bir nefes çekti. Duman vücudunda dolaştıkça başı hafiften dönmeye başlayan kadın gevşedi. Yatağa iyice yerleşip sırtını duvara dayadı. Haline bir memnuniyet, uzun zamandır tatmadığı bir neşe geldi. O gece sabaha kadar sohbet ettiler. Bağımlıların kimileri horul horul uyur, kimileri koridor boyunca bir ileri bir geri yürürken, kimsenin rahatsız etmediği iki yeni arkadaş kafaları epeyce dumanladılar, yarenlik ettiler. Nebahat Hanım kocasının yediği haltları anlattı. Tahir kadının anlattıklarını dinlerken ikide bir "vay pezevenk, puşt, orospu çocuğu," diyerek hiç tanımadığı kahraman İnal hakkında yorumlar yaptı. Yeni ahbabı eski kocasına küfür ettikçe Nebahat Hanım'ın içi ferahladı, ferahladıkça gülme krizine girdi. Tahir de uzun uzun karısının ailesinden dert yandı. Kayınpederi bok gibi zengindi. Yeni mahallede koca bir apartman dikmişti ama kızıyla damadına bir dairesini verip de "gelin burada oturun" dememişti. Tahir'in kocasına ettiği küfürlere karşılık Nebahat Hanım da altta kalmadı. Yeni arkadaşının kayınpederi için "eşşi ol eşek, kefenin cebi var sanki," diye görüş belirtti. O gece dumanı çekip çekip dertlendiler. Dertlenmekten usanınca "aman," dediler. Hayatta kimseden kimseye bir fayda olmadığını anlamışlardı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 197.